Amin, amin. Dileriz öyle olsun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bizi yönlendirdiniz. Hazır böyle bizler de yüreğimizi hazırladığımız bir zamandayız. Kilise, bildiğimiz gibi Rabbin evi diyoruz. Kardeşlerin bir araya geldiği bir yer. Birçok vaazlarımdan öncesinden hatırlatırım. Burası bize şart koşulmuş, yapmazsan şu olur, bu olur denilen bir yer değil. Günah, günah değil de böyle sevap kazanmak için toplandığımız bir yer değil. Burada senin ve benim buna ihtiyacım olduğu için, bizlerin buna ihtiyacı olduğu için toplanıyoruz. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz tekrardan. Birkaç duyuru hakkında sadece kısaca paylaşmak istiyorum. Özellikle önümüzdeki hafta, 30 Mayıs Cumartesi günü sabah erkenden toplanacağız. Çünkü herkes katılamayabilir. Ama eğer müsaitseniz sabah erkenden olsun ki gününüz size kalsın. Biz sabah erkenden toplanıp bir dua yürüyüşü yapacağız. Mahallemizdeki komşularımız için dua edeceğiz. Burada bulunan iş yerleri için dua edeceğiz. Kiliseler olarak elbette bir müjdemiz var. Ama aynı zamanda bize verilen bir sorumluluk da var. Bu bulunduğumuz her yer için buranın esenliği içinde çalışmamız öğretiliyor bize kutsal kitapta. Buranın esenliği içine dua edeceğiz birlikte, ülkemiz için, şehrimiz için. Dilerim eşlik edersiniz. Aynı zamanda bugün bildiğiniz gibi hemen çıktıktan sonra bir yukarıya çıkıyoruz, çay içiyoruz, atıştırmalıklarımız oluyor. Lütfen kalın. Ama yaklaşık bir 20-25 dakika sonra, biraz yedikten, içtikten sonra, sohbet ettikten sonra sizlerle kısaca kiliseden nasıl hizmet edebilirsiniz, nasıl destek olabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Çünkü paydaşlık, yani hepimizin verebileceği bir şey var. Kilisenin bedeniyseniz hepimizin yapabileceği bir şey var. Hem kilisenin hayrı için hem de birbirimiz için, birbirimize destek olabilmek için bunun üzerine birlikte konuşacağız. Dilerim kalırsınız. Bugün Rabbin sözünde hani bazı ayetler vardır eski anlaşmada yaratılışa bakarken özellikle iki bölüm geliyor aklıma. O bölümlere baktığımızda şey demişimdir. Ya okurken bile böyle çekiniyor insan. Sesli okumaya korkuyor insan. Çünkü o kadar sert ayetler var ki kutsal kitapta. Hatta bir tanesi için şey demiştim. Okurken utanıyorum. Bu ayetin kutsal kitapta olması bile bana böyle garip geliyor. Yani çoğu insan bildiğiniz gibi ülkemizde kutsal kitap değiştirildi der. Dedim ki eğer değiştirilecek olsaydı o ayetleri çıkarırdık kesinlikle. İnsan tarafından. Çünkü bugün bakacağımız ayette biraz zorluyor bizi. Bugün bakacağımız ayet Elçiler İşleri 5. 1. ayetten 11. ayete kadar. Okuyunca anlarsınız neden çekindiğimiz hakkında bir bilginiz olur. Ben o zaman okuyayım, dua edelim. Ondan sonra Rabbim bize sözü bu sabah nedir? Ona bakalım, bugün nedir? Ona bakalım. Elçiler İşleri 5, 1'den 11'e kadar. Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Onları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarıya taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, söyle bana, mülkü bu fiyata mı sattınız diye sordu. Evet, bu fiyata, dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarıya taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarıya taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı diyor kutsal kitap. Kardeşler, Rabbin sözü. Gelin dua edelim. Ya Rab, senin sözünü duyuyor kulaklarımız. İşittiğimizi düşünüyoruz ama yüreğimiz kavrayamıyor. Senin ruhunun paydaşlığı olmazsa bunu zaten başaramayız. Açıklamaya çalışırım, dil dökerim ama biliyorum ki Ya Rab sen yüreği konuşabilen, sen yürekleri tanıyansın. Bu nedenle senden diliyorum Ya Rab, gel benle konuş, gel benim yüreğimi değiştir, benim hayatımı değiştir. Gel bu ağır, derin derin düşünen sözlere baktığımızda, burada bulunan herkesi Ya Rab, değiştir ve dönüştür Ya Rab. Senin isteğin uğruna, İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Kardeşler, elçilerin işleri için ne demiştik? Yaratılış bölümüyle eş olarak konuşmuştuk. Yaratılışta Tanrı mükemmel bir dünya yaratıyor. Dünyanın içine mükemmel bir bahçe yaratıyor. O bahçeyi emanet ediyor. Ve diyor ki çalışın, doldurun, bereketleyin, esenlik getirin. Aynı şekilde İsa Mesih havarilerine dönüyor ve diyor ki Kutsal Ruh'umu size veriyorum. Gidin benim tanıklarım olun. Elçilerin işlerindeki en önemli Grekçe kelimelerden bir tanesi ne demiştik? M ile başlayan martus, tanık, tanık olmak. Martus kelimesinin sonraki yani şahit, sadece görüp ve duyduğunuzu anlatın diyor kutsal kitap. Ve bunun için havariler büyük bedeller ödedi. Kilise tarihine baktığımızda havarilerin 12 havarinin, Yahudi İskariot'u saymıyoruz, 12. havari eklendikten sonraki 12 havarinin 11'i öldürüldü, bir tanesi ise sürgüne gönderildi. Efes'e de o kadar uzak değil, Patmos Adası'nda. Ve işte böyle bir havariler diyor ki benim şahitlerim olun, benim tanıklarım olun. Gidip mükemmel argümanlar sunmak değil amaç. Bazen kilisede buna kapılırız. Amacımız senin ve benim çağrım öyle argümanlar sun ki insanları ikna et değil, gördüğünü ve duyduğunu. Benim sana gösterdiklerimi. Anlıyorsunuz değil mi? Senin düşündüğün, taşındığın değil, elbette onu yapabiliriz. Fakat bize şart koşulan gördüğünü, duyduğunu. Yani benim sana söylediğim ve benim sana gösterdiğimi git ve anlat. Benim tanığım ol. Havariler bunu yapıyor. Bir önceki bölümde ne gördük? Havariler bunu yaptığı için Sanhedrin, yani Yahudilerin o ünlü mahkemesine çıkarılıyor. İsa Mesih'i çarmıha gönderen o mahkemenin önünde hani o saklanan, İsa'yı inkar eden Petrus ayağa kalkıp diyor ki biz sizin dediğinizi yapalım, Tanrı'nın dediğimiz buna siz karar verin. Biz Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın istediğini yapmak zorundayız. Senlik benlik bir konu yok. Tanrı diyorsa bu olacak. Biz bunu yapmak zorundayız. Ama siz karar verin, siz ne yapmak istiyorsunuz? Ve böyle son buluyor. Ve bugün bakacağımız konu dediğim gibi. Hani kutsal kitap değiştirilecek olsa bu konuyu belki orada tutmazsın. Yani bunu hazır elimiz giymişken bunu da şuradan çıkarsak mı? 1-11'i yerine daha böyle hoş, böyle bizi güzel gösteren, hoş gösteren bir şey koyalım dersin. Fakat Tanrı'nın sözü çok dürüst. El alem ne der diye düşünmüyor Tanrı. Bu insanlar ne der acaba? Benim hakkımda ne düşünürler diye düşüncesi yok. Tanrı çok dürüst. Çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İnsanlığın durumunu ortaya koyuyor ve kilisenin içinde bulunan kardeşlerin de durumunu ortaya koyuyor. Benim durumumu ortaya koyuyor. Yani bana baktığınızda, diğer insanlara baktığınızda, saygı duyduğunuz insanlara baktığında bilin ki topraktan yapıldık. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. İnsanız, zor zamanlarımız olacak. Fakat buradaki olay biraz farklı. Hananya ve Safira'nın yaptığı olay ve burada gördüğümüz olay eski anlaşmayla çok mükemmel, çok derin bir bağı var. Gelin birlikte bakalım. Okuyorum başlangıçtan, sadece ayet ayet gideceğiz. Hananya adında bir adam karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısında olup bitenlerden haberi vardı. Bir anda bir olan bir olay değil, çünkü bir önceki bölümde, 4. bölümde en son kısmında Barnaba, hani Paulus'u yetiştiren Barnaba var ya, onun adı geçiyor. Ve şöyle diyor Barnaba hakkında, örneğin diyor, herkes paylaşıyordu, bir örnek veriyor Luka. Diyor ki örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba, yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf. Asıl adı Yusuf Barnaba'nın ve Barnaba ismi veriyorlar çünkü kardeşleri cesaretlendiriyor. Onları teşvik eden bir kardeş. Sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi. Bir örnek, güzel bir örnek veriyor. Ve ondan sonra ikinci örneğimiz geliyor. İkinci örnekte ise Hananya ve Safira var, karı koca. Onların da tarlası var. Tarlaya gidip satıyorlar. Ve o sattıklarını malın, yani öyle bir denklem kuruyor ki satıyor, veriyor. satıyor Hananya ve Safira, yarısını veriyor. Hikayenin geri kalanına baktığımızda anlıyoruz ki kilisedeki herkes, Petrus da dahil, herkes, elçiler de dahil, tamamını verdiğini düşünüyor. Burada hemen bir şey doğabilir. Ya eski kilisede bir böyle bir hafif bir sosyalizm havası, bir komünizm havası mı var? Yani herkes malını mülkünü satacak, yapacak. Biz bundan açıklarken iki farklı şeyden de uzak durmaktan bahsettik bu ayetlere baktığımızda. Neydi ikisi? Bir komünist sosyalist şeyi düşüncesi zorla senin elinden, söke söke senin elinden alabilecek bir sistem ya da aşırı dindar sistem. Yaparsan cenneti alırsın. İyilik yap, Tanrı senin cennetini alsın. Bir ATM yaklaşımı. Tanrı'dan cennete gidecek belki iyi işlerim yok. Ne yapayım? Malım mülküm vereyim kiliseye. Hatta bunu aynı şekilde bulunduğumuz kültürde de yapıyorlar. Değil mi? Yani bir zekat verirsem ne kadar, yüzdesi kaç? Onu hesaplayayım. Onu verirsem sevap kazanacağım. Sevap kazanırsam yeteri kadar artık muhasebe tarafına gidiyor. O taraf çok karma karışık bir iş. Hiç bulaşmayın derim. Muhasebe işi zorlanan insanlar yaşlanınca unutabiliyor. Ama bugün bakacağımız hikayede biraz ilginç olaylar oluyor. Okuyorum, devam ediyorum. Karısında olup bitenden haberi vardı. Yani bir iş birliği içinde yapıyorlar bunu. Yani Hananya yapmıyor tek başına, Safira yapmıyor tek başına. İş birliği içinde. Hem satarken iş birliği içinde hem de diyorlar ki yarısını biz kendimize tutalım, diğer yarısını verelim. Ama biz tamamını verdiğimizi söyleyelim. Neden? Soru soruyoruz sadece. Kendimize soralım. Neden böyle bir şey yapsınlar? Cevabını birlikte göreceğiz birazdan. Ama neden? Ve biz 21. yüzyılda belki satacak bir tarlamız yok. Fakat aynı şekilde biz bu hatayı nasıl yapıyoruz kilisede? Onu düşünelim. Sonra Petrus ona, Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın. Burada şeytana uymak bizim kültürümüzde çok tehlikeli bir şey. Çeviri sırasında da Grekçe'ye bakmak bu anlamda bazı yerlerde çok önemli oluyor. Şeytana uymak şey gibi değil böyle. Ben masum takılıyordum, böyle yolda gidiyordum. Bir anda şeytan bir şey söyledi. Aa, şeytana uydum. İnsan bazen gidiyor birisini öldürüyor, şeytana uydum diyor. Yaratılışta ne gördük biz? Yaratılışta günah sadece böyle bir anda olan bir şey değildir. Tanrı o ağaçtan yemeyin dedi. Bir anda yemediler böyle. Ha, hemen yiyeceğim. Hatta yılan orada, hikayedeki yılan yiyin demiyor zaten. Tanrı'nın karakterini sorgulatıyor. Onlar ondan sonra gidip, direkt anlatım şu. Havva ve Adem ağaca bakıyorlar uzun bir süre. Ondan sonra görüyorlar ki aslında bu ağaç iyi. Tanrı kötü diyor. Yemek kötü diyor. Ağaç iyi. Ağaç kötü demedi ki zaten. Tanrı yarattıysa iyi yarattı zaten. Ama onu yemeyin dedi. Neden olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir şey koştu. Hani bir anda şeytana uymadılar. Onu demeye çalışıyorum. Hiçbir günah bir anda olmaz. Tohum atılır. Tohumu beslersin. Onu sularsın. Suladıktan sonra o biraz kendini göstermeye başlar. Daha da sularsın. Bakımını yaparsın. Onu pekiştirirsin, pekiştirirsin, pekiştirirsin. Ondan sonra meyve verir. O da günahtır. Burada aslında söylenen kelime şeytanla işbirliği yaptın. Sen sadece şeytana uymadın. Sen şeytanla işbirliği içindesin. Aslında aynı Adem bahçesinde olduğu gibi. Şeytana sadece uymak yok orada. Şeytan bir hakikat söylüyor kendi düşüncesine göre. Tanrı bir hakikat söylüyor. Ben kimle işbirliği yapacağım? Tanrı'ya mı uyacağım? Tanrı'ya mı güveneceğim? Kötü olana mı güveneceğim? Aslında bir seçim var orada. Şeytana uymak değil, burada anlatılan sen taraf seçtin. Ve bu tarafta, bu hikayede şeytana uydun diyor. Ve kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın. Kutsal ruha yalan söylemek, yok yalanı insanlara söyledim. Petrus'a söyledim, Yuhanna'ya söyledim, Yakub'a söyledim. Kutsal ruha yalan söylemedim. Kutsal ruh nerede diyoruz? Kutsal ruh kilisede mi? Binada mı? Tapınakta mı? Kutsal ruh konuştuğumuz bir kişi mi? Yoksa Tanrı'nın insanlara verdiği, emanet gönderdiği, bize verdiği, bizi kurtuluşumuzdan sonra bize bir mühür gibi verilen kutsal ruhtur diyor kutsal kitap. Ben o zaman sana yalan söylediğimde, Sana yalan söylediğimde, sana yalan söylediğimde öylesine yalan söyledim ya, küçücük bir yalan, bir şey değil, değil. Tanrı bunu çok ciddiye alıyor. Özellikle kilisesini ilgilendiren bu durumlarda. Çünkü ne diyoruz kilise için? Tanrı'nın, İsa Mesih'in gelini. Tanrı, İsa Mesih gelinine çok iyi bakmak istiyor. Onu temiz tutmak, onu korumak istiyor ve bunu hamdolsun ki başarıyor. Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Çok ilginç bir soru. Çünkü bize de hatırlatıyor, sana da bana da hepimiz için ve o gün Hananya ve Safire için de. Mülk senindi. Neden bu yalanı söylemek ihtiyacı duydun? Neden kendini iyi göstermeye çalışıyorsun Hananya ve Safire? Mülk senin. Sen onu sattıktan sonra para da senin. Sana zorla Tanrı bir şey yaptırmıyor. Zaten o senin de. Sana Tanrı zaten sana vermişti o parayı. Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Çok iyi bir hatırlatma bizler için. Günahı sen ve ben hafife almaya çalışırız. Küçük yalanlar, yalancık deriz. Fakat bu kendi bizler, Tanrı'nın ruhunun beden aldığı, edindiği bu mabetler bir anlamda. Tanrı kendi size, bedenine diyor ki sizler benim mabedimsiniz. Ben gelip size, sizi dolduracağım kendi ruhumla aynı tapınakta olduğu gibi. Tanrı'ya karşı işlenmiş bir günah olarak görüyor. Demiyor bana, sen nasıl olur da bana yalan söylersin? Bazen liderler, önderler buna kızar. Yalan söylediğine kızmaz. Nasıl olur da bana yalan söylersin? Tamam git diğerlerine yalan söyle ama bana, bana da mı bu? Burada yalan bana söylenmiş bir şey değil, Tanrı'ya karşı söylenmiş bir şey. Durumun ciddiyetini anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Sonraki ayete bakıyoruz. Hemen sonrasında Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Onları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Hananya'dan hemen sonrasında ise eşi geliyor. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus yine bir soru soruyor. Bu soru bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Aden bahçesinde Tanrı'nın sorduğu soru. Adem ve Havva ne oldu güneşlikten sonra? Saklanıyorlar. Tanrı'nın ayak seslerini duyuyorlar. Tanıyorlar onu. O kadar zaman geçirmişler. O kadar birlik içindeler. Ayak seslerini duyuyor, saklanıyorlar, utanıyorlar. Ve ne diyor burada? Söyle bana, mülkü bu fiyata mı sattınız? Bunu nasıl algılarsın? Belki dışarıdan okuyunca onu yargılıyor, onu sorguluyor. Yaratılışa bakarken ne demiştik? Tanrı orada o soruyu neden söyledi? Soruyu sormanın güzel bir amacı vardır. Sınavları düşünürseniz, sınavdaki amaç şey değildir. Yani sınavdaki amaç, şöyle diyeyim, tekrar söyleyeyim onu. Sınavdaki amaç içte var olanı dışa çıkarmak içindir. Sınavda her şey netleşir. Eğer iyi bir sınavsa, yanlış böyle saçma sorular yoksa sınavda içte olanı ortaya çıkarır. Aynı zamanda soru tövbe için bir fırsattır. Orada soru soruyor. Söyle bana, mülkü bu fiyata mı sattınız? Orada şey diyebilir, Safira, hayır, sana yalan söyledik. Kiliseye yalan söyledik. Yapmamamız gereken bir şeydi, bunu yaptık. Tövbe fırsatı vardı Safira'nın. Eminim Hananya'nın da. İkisinin de tövbe fırsatı vardı ve yüreklerini sertleştirdiler, sertleştirdiler, sertleştirdiler. Ve burada görüyoruz ki Safira o tövbe fırsatını alıp tekrar yalan söylüyor. Yüreğini sertleştiriyor. Evet bu fiyata dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? Eşinle birlikte. Nasıl oldu da Tanrı'yı sınıyorsunuz burada? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda seni de dışarıya taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'ların ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. Dediğim gibi bazen bu kadar... Bir 10-15 dakika oldu herhalde. 20 dakikadır konuşuyorum. Bu sırada böyle insanlar biraz uykuya dalmaya başlar ya da yorulmaya başlar. Ama bu hikayede bir şey var. Hepimiz merak ediyoruz. Ciddi bir durum var ortada. Okurken bile ben bile kendimi bu hikayede Petrus gibi değil, diğer havariler gibi değil, Hananya ve Safire'ye biraz daha benzetiyorum. Çünkü içte olmayan bir şeyi dışarıda göstermeye çalışıyor Hananya. Bir düşünsenize, kilisede 3000 kişi iman etmişti o gün ve daha fazla insan katılmaya başladı. Kilisenin büyüklüğünü düşünün. Kilise büyüdükçe büyüyor. O kişilerin arasında Hananya ve Safira parayla geliyor ve o parayı onların ayaklarının dibine koyuyor. Safira. Hananya. Şöyle düşünün, arsanın büyüklüğünü bilmiyoruz. Ne kadar para verdiklerini bilmiyoruz. Ama şu an bir kişi gelip maddi bir destekte bulunsa kilisenin bir ihtiyacı için, belki kilisede ailelerin ihtiyacı var. Birisi geldi, herkesin gözü önünde, onun ayaklarına serdi ve ben bu ihtiyacı karşılayacağım dedi. İçinden sorarsın. Vay, Tanrı'ya ne kadar da güveniyor. Özellikle anladığımız kadar o kadar büyük bir rakam ki, yani kilisedeki insanlar içinde hepsini vermek yerine yarısını kendilerine tutuyorlar. Büyük bir rakamdan bahsediyoruz ve orada verilen rakamdan sonra, verilen şeyden sonra insanların gözünde düşüncesi neydi acaba? Hananya ve Safira'nın. Vay, çok cömert. Kilisede verirken de diyoruz devamlı bağış için cömertçe verin. Cömertçe verin derken maddi rakam anlamında değil. Elinden gelenin ne yapabiliyorsan. Sen ve ben burada hemen ya ben Hananya mıyım, Safira mıyım diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Ya bu bize bir örnek mi? Hepimizin mi bunu yapması gerekiyor? Aslında hikaye burada parayla alakası yok. Çoğu insan burada cimrilik mi yaptılar? Bu değil. Buradaki problem Tanrı'ya karşı söylenen bir yalan ve Tanrı'nın evini kendi çıkarı, kendi egosu için kullanan bir çift. Her şeyini satıp vermiş gibi görünen bir çift ama aslında hala Tanrı'ya güvenmeyip ya paranın yarısını kendimize saklayalım. Dördüncü ayet bölümde gördük ki kötü olan şeytan kiliseye saldırıyor. Nasıl? Fiziksel bir baskıyla. Fiziksel baskı gören Petrus ve Yuhanna dimdik ayakta duruyor. Beşinci bölümde ise fiziksel olarak baskıyla yapamadığını kilisenin içinden. Kapıdan giremeyince zorla, pencereden gizlice bir saldırı oluyor. Aslında burada anlatılan bize bir kiliseyi bölmeye karşı, bölmeye, kirletmeye çalışan bir saldırı olarak yorumlamamız daha doğru olur. Bunun için yani Özgür bunu nereden çıkardın? Yani bu kadar sert olması gerekiyor muydu diye soru sorabiliriz. Ya bir belki küçük bir ceza, geçici bir ceza olsa olmaz mıydı? Burada kutsal kitabı okurken devamlı yapmamız gereken eski anlaşmada ne oldu bu konu hakkında? Bir örneğimiz var mı? Ne demiştim başlangıçta? Çok güzel bir bağlantı var eski anlaşmada. Eski anlaşmaya baktığımızda bir sahne var. Leviller 10. Leviller 10'da Tanrı'nın tapınağı kuruluyor. İlk kez kuruluyor. Tanrı yönlendiriyor. Tanrı'nın tapınağı kuruluyor. Çadırı, tapınağı derken. Harun'un oğulları Nadav ve Avihu kutsal olmayan bir şekilde sunu sunuyorlar. Sunuları, bu iki kişi o sunuyu sunuyor ve anında ölüyor. Bir yargıyla karşılaşıyorlar. Çünkü Tanrı'nın yeryüzündeki konutu yeni kurulmuştu ve Tanrı o konutunu koruyor ve herkese ilan ediyor. Bu benim konutum. Ben burayı koruyacağım. İlk günden yapıyor ki herkese ilan olsun. Herkese bir ders olsun. Burada da Elçiler İşleri 5'te de daha yeni bugün kutladığımız Pentekost günü. Rabbin ruhu veriliyor. Kilise daha yeni yeni ayaklarının üstüne kalkmaya başlarken yine bir saygısız, yine bir günah dolu, şeytanla işbirliği içinde ilerleyen bir çift. Hananya ve Safira. Tekrardan Tanrı kilisesi kendi bedenini koruyacağını ilan ediyor ve büyük bir ders ilan ediyor sana ve bana. Burası derken bina değil ya da Antalya İncil Kilisesi'nden bahsetmiyorum. Tanrı'nın kilisesi, büyük K'yle. Tanrı'nın kilisesi Tanrı'nın gelinidir. Gelini diye söyler kutsal kitap bize. Ve onu korumaya sadıktır. Tanrı kilisesini, kilise küçülür, büyür, günah işler, düşer, kalkar ama Tanrı kilisesini temizler, kaldırır, tekrar devam der. Kilise tarihinde bunu tekrar ve tekrar gördük. Kilisesinin çıktığı yerler oldu, düştüğü zamanlar oldu. Sayısal olarak arttı, sayısal olarak düştü ama Tanrı kilisesini temizledi, arındırdı, pakladı ve tekrar yoluna gönderdi. Bu bugünkü Safira ve Hananya'nın bize verdi. Hananya'nın hikayesi aracılığıyla bize verilen ders de budur kardeşler. Tanrı'nın kilisesi. Lütfen dikkat edelim. Tanrı'nın kilisesi derken benden, pastör, güç şeyden bahsetmiyorum. Büyük organizasyonlardan bahsetmiyorum. Tanrı'nın bedenini olan senden ve benden bahsediyorum. Çok dikkatli olalım yaklaşımımızda. Çok dikkatli olalım kilisesi, Tanrı'nın bedeni hakkında konuştuğumuzda. Çünkü o son ayet, inanlar topluluğu, eklesiya. Kilisenin ilk kullandığı yer. Tanrı'nın inanlar topluluğu var. Ve bu topluluğu, diyor ki tümünü ve olayı duyanların hepsini, yani hem kiliseyi hem kilise dışındaki insanları büyük bir korku sardı. Burada korku derken şey olabilir, hani Allah korkusu. Seni yakacağım, sana şöyle yapacağım, diğer tarafta görüşürüz diyen bir korkudan bahsetmiyoruz. Yeşaya 6 geliyor devamlı. Yeşaya peygamber Tanrı'nın huzuruna çağrıldığında o görümde Tanrı'nın huzurunda Tanrı'yı görüyor ve tepkisi ne? Yere düşüyor. Kapatıyor. Ben kirli bir insanım, sen mükemmel bir varlıksın. Yani ben kirliyim, benim geldiğim halk kirli, biz hepimiz kirliyiz. Senin önünde bakamıyorum. O mükemmelliğe, o inanılmaz görüntüye bakamıyorum, kaldıramıyorum gözlerimi. Hatta Petrus'un hikayesi geliyor aklıma. İsa Mesih mucizesinden sonra ben günahkar bir insanım. Uzak dur benden. Böyle bir saygı. Ama bana değil, kilisedeki bireylere değil, Tanrı'nın kilisesine duyulan ve Tanrı'nın kendisine ve Tanrı'ya duyulan korkudan dolayı Tanrı'nın kilisesine doğru duyulan bir saygıdan bahsediyorum. Umarım yanlış anlamazsınız. Fakat düşünün bu konu hakkında. Dediğim gibi ben bu hikayeye baktığımda kendimi Petrus'ta değil, kendimi Hananya ve Safira'da görüyorum. Çünkü ben bugün sizin önünüzde belki bir imaj korumaya çalışabilirim. Eğer öyleyse özgürsen, Hananya gibisen, seni niye Tanrı bir anda indirmiyor? Özgür ağzından çıkanla yüreğindeki bir değilse, benim de belki bir değil, belki senin de şu an bir değil. Bir imaj veriyorsun bana. Belki çok saygılı, çok sevgi dolu bir insan gibi görünüyorsun bana. Ama öyle değilsin. Çok fedakar gibi görünmek istiyorsun ama fedakar değilsin. Aynı Hananya ve Safira gibi. Hananya ve Safira güzel bir örnek bizim için. Kutsal kitap örneklerle dolu. Tanrı her zaman bu standartı uygulamıyor. Merhametinden ve lütfundan dolayı. Fakat uyguladığı yeri bize net bir şekilde gösteriyor. Bu hikayeyi en güzel anladığım yer Davut'un yaşamı. Bu iki yüzlülük. Davut'un hikayesini bilirsiniz. Kur'an'da ve İslam aleminde çok saygı, bütün peygamberlere çok saygı duyulur. Ama kutsal kitap çok dürüsttür insanlar hakkında. Davut komşusu uzak sarayından baktığında bir kadın görüyor ve onunla ilişkiye giriyor. Onu zorla sarayına getiriyor. Onunla ilişkiye giriyor. Onun eşi Hititli, onun için savaşan bir insan. Onu yeri getirtiyor, ona yalan söylüyor, kandırmaya çalışıyor. En sonunda çözemeyince olayı adamı öldürtüyor. Sonra bu kadını eş olarak alıyor Davut. Peygamber Davut bu. Kral Davut. Bunu yapıyor. Bir gün bu yaklaşık uzun bir süre devam ediyor. Yani aylar devam ediyor. Düşünün, kral Tanrı'nın evine giriyor. Tanrı'nın tapınağında. İnsanlara ilahiler yazıyor. Hayatı boyunca gördüğümüz. Bu zamanda yazıp yazmadığını bilmiyoruz. Hemen sonrasında yazdığını biliyoruz ama. Mezmurlarda görüyoruz onu. Bir gün peygamber geliyor. Natan peygamber. Davut'a diyor ki, bir hikaye anlatıyor. Diyor ki bir adam varmış. Bir tane kuzusu var. Ondan sonra diyor bir tane daha adam varmış. Onun da çok kuzusu, koyunu var. Bir gün bu adam, her şeyi olan adam, dönüp o bir tek kuzusu olan adama bakıyor ve onun kuzusunu alıp o kuzuyu yiyor. Davut orada bayağı bir kızıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Bağırarak o adamın cezası ölümdür diye ilan ediyor. Ve Natan peygamber dönüp diyor ki o adam sensin. Hani o idam cezasını istediğin adam var ya, o adam sensin. İkiyüzlüsün. Çünkü o adam bu yargıyı istedin, o adam için, kendin için kendi günahını görmüyorsun. 9 aydır çok güzel yaşıyorsun. İkiyüzlülük kardeşler. Her zaman Tanrı aynı şekilde davranmıyor. Birazdan Rabbin sofrasını yaparken hatırlattığımız bir şey var. Kim ki diyor bu sofraya layıkıyla yaklaşmazsa yargılanacaktır ve hatta bazılarınız yargılanmıştır. Kutsal kitapta da geçiyor bu. Olmuyor demiyorum. Farklı şekillerde devam ediyor bu. Fakat bugün henüz gerçekleşmedi. Senin ve benim için tövbe etme fırsatı var. İkiyüzlülüğünü gördüğünde saklamak zorunda değilsin. İsa Mesih bunun için çarmıha gerildi. Senin sadece tek seferlik bir günahların bedelini ödemek için gelmedi İsa Mesih. Şu an belki ikiyüzlülüğünü görüyorsun. Tanrı seni ondan da kurtarmak istiyor. Tanrı bedelini ödedi. Onun için saklamak zorunda değilsin. Olduğundan daha iyi görünmek zorunda değilsin. Olduğundan daha kutsal, daha fedakar, olduğundan daha nokta nokta doldur işte boşluğu. Tanrı seni kurtardı. Sen özgürsün. Performans yarışına girmek zorunda değilsin. Özgür kılındınız. Özgürce yaşayın diyor kutsal kitap. Dilerim öyle yaparsınız. O zaman kapatırken son birkaç dakikam. Kapatırken bir şey var paylaşmak istedim. Eğer Rabbin kilisesindeyseniz Türkiye'de bir azınlığız biz. Bazen bu ikiyüzlülük kısmı farklı şekilde karşılanabilir. Mesela ben bir dönem benim asıl mesleğim İngilizce öğretmenliği. Yüksek lisansımı da onun üzerine yaptım. İstanbul'dayken öğretmenlik de yaptım. Ülker'de veya büyük firmalara eğitime gittiğimde beni bazen cumaya çağırırlardı. Ya diyor insan, ilk başta daha yeni taşınmışım. Yani söylesem işimi kaybeder miyim? Daha böyle yeni iş almaya başlamıştım, ders yapmaya başlamıştım. Bir şey dersem, Hristiyan olduğumu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Şey desem, ya ben gitmiyorum desem yetmez mi? Ya da nasıl yapayım, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Bazen o ödenmesi gereken bedeli ödememek için, Hanani ve Safira fiziksel, maddi bir bedelden bahsediyoruz. Ama aynı şekilde bizler de hayatımızda farklı bedelleri ödememek için bir yol alırız. Ya acaba şöyle yapsam belki olur, böyle yapsam. Ama insanların önünde, ya ben İsa Mesih'i çok seviyorum. Hristiyan olduğu için gurur duyuyorum. Ama insanların önünde. Kilisenin içinde tamam. Kilisenin içinde ben alkışlarım belki seni. Belki beni ikna edebilirsin. Belki ben seni ikna edebilirim. Ama ya dışarıda? 1. Korintiler 13'te Paulus Efendi yazdığında orada bir bölüm var. Sadece kısaca okuyacağım. Ondan sonra kapatıyorum. 1. Korintiler 13'te İnsanların diyor ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, bir her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa, sevgim olmasa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam. Bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Kardeşler, yaptığımız her şey, birazdan yukarıya gittiğimizde de eğer katılırsanız size görevler vermek isteyeceğim. İsterseniz, siz de dahil olmak isterseniz. Sevgiyle yapmayacaksınız, yapmamanız daha hayırlı. O iş olmasın. Çünkü sizin hayrınızı düşünüyorum. Sevgiyle yapılmaya davet ediliyoruz. Orada Ananya ve Safira ne yazık ki sevgiyle değil, kendi çıkarlarını korumak için ama insanlar için de aynı zamanda güzel görünmek için, iyi görünmek için bazı şeyleri yaptı. Siz özgür kılındınız, buna ihtiyacınız yok. Aynı şekilde henüz İsa Mesih Efendiniz ve Rabbiniz olarak kabul etmediyseniz, inanmıyorsanız, kilise mükemmel insanların olduğu bir yer değildir. Kilise Ananya ve Safira'nın olduğu bir yerdir aynı zamanda. Petrus da vardır, Safira da vardır. Yan yanadır. Kilise yargılanacak bir yer değildir. Kilise, özgür kılınan halkın özgürce tövbe ederek yavaş yavaş düşe kalka İsa Mesih'in aynı kilisesini pakladığı gibi seni de ve beni de yavaş yavaş temizleyerek, o şeyleri yavaş yavaş silerek kendisine benzettiği yerdir. Burası kutsal kitabın bazı yerlerinde değindiği gibi hastanedir. iyi olmak için iyi olmak isteyenlerin geldiği yerdir. Mükemmel insanların yeri değildir. Hastane mükemmelsen çıkabilirsin buradan. Ama burası günahını gören, Tanrı'ya muhtaç olduğunu fark eden herkes içindir. Dilerim sorularınız olursa sohbet etmek isterim yukarıda sizlerle. Sizler de bu böyle bir davete çağrılıyorsunuz kardeşler. İnananlar için tövbe fırsatı, inanmayanlar için tövbe fırsatı. Tanrı bugün de bu müjdeyi sizlere veriyoruz.